Ayrım 17.
Gel gelelim köyümüzdeki bu son gecemde üst kata yatak odama çıktığımda art niyetli davranmış olabileceğimi kendi kendime itiraf etmek zorunda kaldım. İçimden gene aşağıya inerek sabahleyin sen de gel beni geçir diye Joe'ya yalvarmak geçti. İnmedim. Sabaha değin tedirgin uykumu posta arabaları bölüp durdu. Londra'ya değil de başka yanlış yerlere giden, koşumlarında at yerine attan başka her tür hayvan, köpekler, kediler, domuzlar, hatta insanlar bağlanmış olan arabalar. Akıl dışı aksaklıklarla dolu bir yolculuğun düşleri arasında tan yeri atıp güneş doğdu. Kuşlar şakımaya başladılar. O zaman ben de kalkıp üzerime bir şeyler aldım. Köye son bir kez bakmak amacıyla pencere başına oturdum. Bakarken uyuyakalmışım. Biddy benim kahvaltımı hazırlamak için öylesine erkenden ayaklanmıştı ki pencere başında topu topu bir saatçik uyuduğum halde eyvah saat öğleyi geçti diye yüreğim ağzıma gelerek uyandığımda mutfak ocağında yanan ateşin dumanı burnuma geldi. Ne var ki bunun üzerine dakikalar geçtiği halde mutfaktaki tabak şıkırtılarını duymamın, giyinip hazırlanmamın üzerinden dakikalar geçtiği halde ben aşağıya inecek gücü kendimde bir türlü bulamıyordum. Böylece kim bilir kaç kez ufak çantamın kayışlarını çözüp kilidini açtıktan sonra kayışları gene tokalayıp kilidi kapataraktan "Biddy geç kalıyorsun" diye sesleninceye dek odamda kaldım. Aceleyle ettiğim kahvaltıdan hiç tat alamadım. Sofradan kalkınca aklıma daha o dakikada gelmiş gibilerden "Eh ben artık gideyim bari" dedim. Her zamanki köşe koltuğunda sallanarak gülüp duran ablamı öptüm. Biddy'yi de öptüm. Joe'ya gelince kollarımı sımsıkı boynuna doladım. Onları son olarak arkamda bir hışırtı duyup da geri baktığım zaman gördüm. Joe arkamdan bir eski ayakkabı fırlatmaktaydı. Ayakkabının öbür tekini de Biddy alıp fırlattı. Zınk diye durdum o zaman. Şapkamı çıkarıp salladım. Joe, sevgili dost, o güçlü kolunu ta havaya kaldırıp sallayarak boğuk sesle "Uğurlar olsun" diye bağırdı. Biddy de önlüğünü yüzünü örttü. Hızlı adımlarla oradan uzaklaşırken evden ayrılmanın sandığımdan daha kolay olduğunu, evdekiler beni geçirmeye gelseler ve tüm yukarı sokak ahalisinin gözleri önünde posta arabasının ardından pabuç eskisi atsalar hiç de yakışık almayacağını düşünüyordum. Köyden ayrılmak umurumda değilmişçesine bir de ıslık tutturdum. Gel gelelim köyümüz öyle bir dingin, sessizdi ki bu saatte. Hafifçecik sis pürçümleri dünyayı gözlerimin önüne sermek istercesine ağırdan yükselirken öyle masum, küçücük bir çocuktu ki burada bırakıp gittiğim Pip. Bu köyün ötesinde uzanan her şey de öylesine büyük, öyle bilinmezdi ki birden içim kabardı, dudaklarımdan hıçkırıklar, gözlerimden yaşlar boşandı. Köyün bitiminde parmağıyla yol gösteren işaret direğinin dibindeydim. Elimi direğe koyarak "Sağlıcakla kal sevgili dostum" dedim. Gözyaşlarımızdan utanmamızın hiçbir zaman gereği yoktur bence. Bunlar kötü yüreklerimizin üstünü örtüp kapatan tozlara dökülen rahmettir çünkü. Ağladıktan sonra ben de daha iyi bir insan olmuştum. Daha pişman, nankörlüğünü daha açık anlayan, daha yumuşak duygulu bir insan. Daha önce ağlamış olsaydım Joe şimdi yanımda olurdu. Bu ağlayışım, daha sonra sabah sessizliğinde yürürken durup durup gözlerimden boşanan yaşlar beni öyle durgunlaştırmıştı ki posta arabasına binip kasabadan uzaklaştığımızda içim yanarak, atları değiştirmek için ilk durduğumuzda arabadan insem de eve dönüp geceyi orada geçirsem, yarın sabah oradan şöyle adam gibi ayrılsam mı diye düşünüp taşındım. Atlar değişti, ben henüz kararımı verememiştim. Aşağı inim verip geriye dönmekte bir güçlük olmadığını hem de içimin rahatlayacağını düşünürken atlar yeni baştan değişti. Kafamda bu düşünceleri tartıp dururken kimi zaman karşıdan yaklaşan adamın birini tıpatıp Joe'ya benzetince yüreğim ağzıma geliyordu. Joe buralara dek gelebilirmiş gibi. Atlar bir kez daha değişti. Sonra gene bir kez daha. Geri dönemeyeceğim kadar geç olmuş uzaklaşmıştım artık. Böylece ben de yoluma devam ettim. Bu arada sislerin en son pürçümleri de ağır ağır yükselmişti ve dünya gözümün önünde sere serpe uzanıyordu. Pip'in yaşantısındaki umut dolu yılların ilk döneminin sonudur. 20. Köyümüzle büyük kent arasındaki yolculuk aşağı yukarı 5 saat sürüyordu. İçinde benim de bulunduğum 4 atlı yolcu arabası Londra'nın Cheapside semtinin Wool sokağındaki Cross Keys yöresine Arap saçına dönmüş olan trafiğe girdiği zaman saat öğleden hemen sonraydı. O zamanlar biz İngilizler kendimizi her şeyimizde dünyada en yüksek sayar, bu inancı kuşkuyla karşılayanları vatan haini yerine koyardık. Yoksa öyle sanıyorum ki kentin uçsuz bucaksızlığının verdiği korku bir yana, yer yer çirkin, eğri büğrü, dar, pis bir yer olduğu kanısına varabilirdim. Bay Jaggers bana söz verdiği gibi adresini yollamıştı. Little Britain, Küçük Britanya diye bir yerdeydi burası. Kendisi kartın üstündeki bu adresin altına Smithfield'ın hemen ötesinde araba durağının çok yakınında diye yazmıştı. Yine de bir kira arabasının yaşlı, kırtipil sahibi beni hemen arabasına attı. Giydiği o yağlı kirli paltosunun omuzlarında yaşının sayısı kadar çok pelerin var gibiydi. Katlanan çıngıraklı merdivenini 70-80 kilometrelik yol gidecekmişim gibi özenle çekip kaldırarak beni içeriye kapadı. Kendi hücresine çıkıp oturması da hatırı sayılır bir zaman aldı. Burasının güve yeniğinden paçavraya dönmüş, güneşten solup yağmurdan lekelenmiş, fıstık yeşili bir kumaşla kaplı olduğunu anımsarım. Dış duvarlarını süsleyen 6 tane kocaman dük tacı, arkasında bilmem kaç tane uşağın tutulması için eski püskü urganlardan yapılma parmaklıklar, altta da bu uşakların şeytana uyup sallanmalarını önlemek için konmuş engellerle göz kamaştıran bir taşıt aracıydı bu. Arabayı hem bir samanlığa hem eskici dükkanlarına benzetip yem heybeleri acaba neden içeride duruyor diye merak ederek yolculuğun daha yeni yeni tadını çıkarmaya başlamıştım ki arabacının hücresinden aşağı yöneldiğini gördüm. Yakında duracak mıydık ne? Gerçekten de çok geçmeden loş bir sokakta açık duran kapısının üstünde boyayla Bay Jaggers yazılı bir yapının önünde durduk. Kaç para diye arabacıya sordum. Arabacı içinden daha çok vermek gelmiyorsa bir şilin dedi. Ben de doğal olarak içimden hiç de öyle bir şey gelmediğini söyledim. Arabacı öyleyse şilini alıp başımıza koyacağız dedi. Derde girmeye niyetim yok. Onu iyi bilirim ben. Diyerek Bay Jaggers'ın adından yana başını sallayıp bir gözünü karamsarlıkla kırptı. Arabacı şilini alıp indiği gibi gene 40 yılda hücresine bindikten, derin bir soluk alarak uzaklaştıktan sonra ben elimde küçük çantamla ön odaya girdim. Bay Jaggers'ın burada olup olmadığını sordum. Yazman şu sırada mahkemedeler dedi. Bay Pip'le mi görüşüyorum? Bay Pip'le görüşmekte olduğunu kendisine bildirdim. Bay Jaggers kendisini odasında beklemeniz için talimat bıraktı. Duruşması olduğu için ne zaman döneceğini kestiremedi ama geç kalmamak için elinden geleni yapacağına inanabiliriz. Kendisinin zamanı çok değerli olduğundan akla yakın olanı budur. Yazman böyle diyerek bir kapı açtı, beni gerideki içerlik bir odaya aldı. Burada dizlik pantolonla kadife takımlar giymiş tek gözlü bir adam bulduk. Adam gazete okuması yarım kalınca kolunun yeniyle burnunu sildi. Git dışarıda bekle dedi Yazman. Ben umarım kimseyi rahatsız etmiyorum demek için ağzımı açmıştım ki Yazman adamı görmediğim bir kabalıkla dışarı itip kürk başlığını da ardından fırlatarak beni odada yalnız bıraktı. Bay Jaggers'ın odası yalnızca tavandaki pencereden ışık alan son derece iç karartıcı bir yerdi. Tavan penceresinin camları birkaç yerinden çatlamış bir kafanın çizgileri gibi rastgele düzensizce takılmıştı. Burada içeri kambur kumbur yansıyan bitişik evler de pencereden beni gözetleyebilmek için uzanıp eğilmişe benziyorlardı. Ortalıkta umduğumdan çok daha az kağıt, buna karşılık hiç ummadığım bir takım garip şeyler vardı. Örneğin eski paslı tabancalar, kınında bir kılıç, birkaç tane tuhaf biçimli kutuyla paket, sonra rafların birinde duran bir çift tüyler ürpertici alçıdan maske. Burunları hala oynarcasına eğrilmiş, hiç rastlamadığım biçimde şişmiş bir insan yüzünün kalıbıydı bunlar. Bay Jaggers'ın kendi yüksek arkalıklı koltuğu sert at kılından yapılmış, çepeçevre pirinç çivilerle çakılmıştı. Tabut gibi. Onun sırtını buraya yaslayıp müvekkilinden yana bakarak işaret parmağını kemirdiğini görür gibi oluyordum. O da minnacık olduğundan müvekkillerin duvarlara doğru gerileme kuyunda olduğu anlaşılıyordu. Çünkü duvarın özellikle Bay Jaggers'ın koltuğunun karşısına düşen bölümü omuz sürtünmeleriyle yağlanmıştı. Benim yüzümden odadan atıldığı zaman o tek gözlü bayın da duvara sürtünerek çıktığını görmüştüm. Bay Jaggers'ın koltuğunun biraz ötesinde duran müvekkil sandalyesinde oturduğum zaman odanın iç karartan havası beni iyice sardı. Düşündüm ki Yazman'ın da tıpkı efendisine benzeyen, herkese karşı seninle ilgili çok kötü şeyler biliyorum der gibi bir tutumu vardı. Yukarıki katlarda daha kaç Yazman var ki diye merak ettim. Onlar da çevrelerindeki insan kardeşleriyle ilgili olumsuz şeyler biliyor ya da bilir geçiniyorlar mıydı acaba? Odadaki acayip karmakarışık ufak tefeklerin tarihçesini, bunların buraya nasıl, nereden gelmiş olabileceklerini merak ettim. Raftaki o bir çift şişkin yüz Bay Jaggers'ın hısımları mı oluyorlardı acaba? Bay Jaggers böyle akrabası olacak kadar bahtsızsa onların yüz maskelerini ne diye rafa koymuştu da sineklerle börtü böceğin konak yeri yapıp çıkmıştı. Londra yazlarının doğallıkla yabancısıydım o zaman. Çevremdeki sıcak, tükenik hava, her yeri, her şeyi kaplayan çıtır çıtır isli toz içime sıkıntı vermiş olsa gerekti. Bununla birlikte merak etmekten de beklemekten de vazgeçmeyerek Jaggers'ın o ufak havasız odasında uzun süre oturdum. Sonunda avukatın koltuğunun arkasındaki rafta duran iki maskeyi artık dayanamayarak kalktım. Dışarı çıktım. Yazmanı Bay Jaggers'ı beklerken biraz dolaşıp hava almak istediğimi söylediğim zaman adam köşeyi dönersem kendimi Smithfield'da bulacağımı anlattı. Londra'nın ünlü mezbaha semti. Ben de Smithfield'a gittim. Kirden, pastan, yağlı köpükle kandan geçilmeyen bu sefil yerin yüz kızartıcı havası bana yapışıp kaldı sanki. Ben de bu pislikten bir an önce kurtulmak için bir yan sokağa sapınca St. Paul Katedrali'nin koca kara kubbesinin karşımda domaldığını gördüm. Önünde de asık yüzlü bir taş yapı vardı ki yanımda duran biri bunun Newgate zindanı olduğunu söyledi. Zindan duvarı boyunca yürümeye başlayınca gelip geçen taşıtların gürültüsünü engellemek için yola saman döşenmiş olduğunu gördüm. Bundan ve solukları zehir gibi alkolle bira kokan kalabalığın büyüklüğünden duruşmaların hala sürmekte olduğunu anladım. Burada durmuş dört bir yanıma bakınırken son derece pis, oldukça da içkili bir adliye görevlisi yanıma sokularak içeri girip birkaç duruşma dinlemek isteyip istemediğimi sordu. Yarım altın karşılığında bana en önde bir yer vereceğini, buradan yüce mahkeme başkanını takma saçıyla cübbesiyle açıkça görebileceğimi söylüyordu. Bu yüce kişiden bir söz edişi vardı. Balmumu bir mankeni anlatıyor sanırdınız. Biraz sonra bana Yargıtay Başkanı'na indirimli olarak yuvarlak hesap 18 pence göstermeyi önerdi. Başkasına sözüm olduğunu ileri sürdüğüm zaman da adam beni avluya sokarak dar ağacının nerede durduğunu göstermek iyiliğinde bulundu. Herkesin içinde kamçılanmak cezasının nerede uygulandığını, asılmaya giden hükümlülerin avluya çıkartıldığı borçlular kapısında gösterdi. Bu tüyler ürpertici kapıyı daha da ilginç kılmak için yarından sonra sabahleyin saat 8'de sırayla asılmak üzere buradan 4 tanesinin birden çıkacağını bildirdi. İnsanın kanını donduran bir şeydi bu. Londra konusundaki ilk izlenimim bu yüzden ürpertici, itici oldu. Yanımdaki adliye görevlisinin kılığı içimdeki ürpertiyi daha da arttırıyordu. Çünkü adam şapkasından çizmelerine, cebinden çıkan mendile dek kendisinin olmadığı sırıtan giysiler içindeydi. Ben de onun bunları cellattan ucuz fiyatta kapatmış olduğunu aklıma takmıştım. Bu durumda bir şilin vererek onu başımdan savunca derin bir oh çektim. Yazıhaneye dönüp Bay Jaggers geldi mi diye sordum. Gelmemiş olduğunu görünce gene dışarıya dolaşmaya çıktım. Bu kez Küçük Britanya'nın çevresinden dolanarak Bartolomeo çıkmazına saptım. Bay Jaggers'ı benden başka bekleyenlerin de bulunduğunu fark etmeye başlamıştım. Çıkmazda ağır ağır gidip gelen sinsi görünüşlü iki erkek vardı. Konuşurken ayaklarını dalgın, düşünceli vuruşlarla kaldırımın yarıklarını sokuşturup duruyorlardı. Yanımdan ilk geçişlerinde birinin öbürüne yapılacak yanı varsa Jaggers yapar dediğini duydum. Bir köşede üç erkekle iki kadın birbirlerine sokulmuş duruyorlardı. Kadınlardan biri o pis şalını yüzünü örtmüş ağlamakta, öteki kadın da kendi şalını omzuna sararak "Jaggers ondan yana ya" diye onu avutuyordu. "Amelia daha ne istersin kuzum?" Benden sonra çıkmaza kızarık gözlü bücür bir Yahudi geldi. Yanında bir bücür Yahudi daha vardı. Birincisi ikincisini bir işe saldı. Onu beklerken yaratılıştan heyecanlı, sabırsız olduğu anlaşılan bu küçük adamın lamba direğinin dibinde bir kaygı horasıyla tepindiğini, bir yandan da aklını oynatmışçasına "Ah Jaggers, Jaggers, Jaggers, öbürlerinin hepsini geberf, sen bana Jaggers verf" diye söylendiğini görüp duydum. En sonunda Bartolomeo çıkmazının demir parmaklığından Little Britain'e baktığım sırada Bay Jaggers'ın yoldan bana doğru gelmekte olduğunu gördüm. Bekleyenlerin hepsi de onu aynı dakikada gördüler. Jaggers küçük bir saldırıya uğradı. Hiçbir şey söylemeksizin elini omzuma koyup beni yanı sıra yürüterek ötekilerle konuşmaya başladı. Sinsi görünüşlü iki adamdan başladı önce. Parmağını onlardan yana sallayarak "Size şimdilik söyleyecek hiçbir şeyim yok" dedi. "Bildiğimden öte hiçbir şey öğrenmek istemiyorum. Sonuca gelince piyango. Baştan söyledim de size şansa kalmış diye. Parayı ben Mickey ödediniz mi?" Adamın biri avukatın yüzünü okumaya çalışırken öbürü uysal bir sesle "Parayı bu sabah bir araya getirebildik efendim" diye yanıtladı. "Parayı ne zaman nerede bir araya getirdiniz diye sormadım size. Bir araya getirebildiniz mi diye bile sormadım. Ve Mickey verdiniz mi?" Adamlar bir ağızdan "Evet efendim" dediler. "Güzel. Öyleyse gidebilirsiniz artık." Sonra Jaggers "Olmaz, istemiyorum" diyerek adamları geriye itelercesine elini salladı. "Tek bir şey daha söylerseniz davanızı yarıda bırakırım." Adamlardan biri şapkasını çekip çıkarak "Bay Jaggers biz düşündük ki" diye söze başladı. Jaggers "Benim sizden özellikle istemediğim buydu işte" dedi. Düşünmüşlermiş. "Sizler için ben düşünüyorum ya yeter de artar bile. Sizi istediğim zaman nerede bulacağımı biliyorum. Sizin beni görmeye gelmenizi istemiyorum. İzin vermiyorum buna. Tek bir sözünüzü daha işitmek de istemiyorum." Bay Jaggers gene onların çekilmelerini imleyerek elini salladı. İki adam şöyle bir bakıştıktan sonra süklüm püklüm çekildiler, seslerini de kestiler. Şimdi de siz gelin bakalım diyerek Bay Jaggers omuzları şal örtülü iki kadından yana döndü. Kadınların yanındaki erkekler sessizce ayrılmışlardı. Ha, Amelia sen miydin? Evet Bay Jaggers. Jaggers ben olmasaydım şimdi sen de burada olmayacaktın. Olamayacaktın. Unuttun mu bunu diye kadını tersledi. Kadınların ikisi birden nasıl unuturuz efendim diye bağırdılar. Tanrı sizden razı olsun. Hiçbir zaman unutmuyoruz zaten. Öyleyse burada ne arıyorsunuz? Ağlayan kadın, efendim ya bildim ne olacak diye inledi. Jaggers bakın söyleyeyim size dedi. Son konuşmam bu. Bildiğinizin sağlam ellerde olduğunu siz hala bilemiyorsanız bile ben biliyorum. Bir daha buraya gelip de bildiğimiz diye başımın etini yerseniz herkese örnek olasınız diye sizi de Billy de başımdan dehliyi veririm. Parayı ve Mick'e verdiniz mi? Elbette efendim, son meteliğine kadar. Pek güzel. Demek üstünüze düşen her şeyi yapmışsınız. Bundan böyle bir şey daha söylerseniz tek bir sözcük daha ve Mick'e söylerim, paranızı geri verir. Bu korkunç gözdağı üzerine kadıncağızlar o saat geri çekildiler. Ortada şimdi heyecandan yerinde duramayan ufarak Yahudi kalmıştı yalnız. O da bu arada Bay Jaggers'ın paltosunun etek uçlarını dudaklarına götürüp duruyordu. Jaggers en buz gibi sesiyle ''Bu adamı tanımıyorum ben, değil mi?'' dedi. ''Ne ister bu adam benden?'' ''Gözünü sevdiğim Bay Jagger, Abraham Lazarus'un kardeşiyim ben.'' ''Abraham Lazarus da kim?'' diye sordu Bay Jaggers. ''Bıraksana şu paltomu be.'' Dertli adam paltoyu bırakmazdan önce eteğini bir kez daha öperek ''Lazarus, fani kalp afanlıktan fanık.'' diye karşılık verdi. ''Geç kaldın.'' dedi Bay Jaggers. ''Davayı kazandım sayılır.'' Heyecanlı Yahudi sapsarı kesilerek ''Ulu Tanrım'' diye bağırdı. ''Bay Jaggers, Abraham Lazarus'a karşı değilsiniz ya, yapmayın bunu bize.'' ''Karşıyım'' dedi Bay Jaggers. ''Ne desen boş. Hadi, yolumdan çekil artık.'' ''Bay Jaggers, yarım dakikanı fırfa edeyim. Üf be üf, kardeş çocuğum şu dakikada Bay Wemmick'in yanımda. Her istediğini koşula rafa olduğumu söylüyor fengenisine. Kurbanın olayım Bay Jaggers, yarım faniyecik.'' Eğer karşı taraf çafatın almak lütfunda bulundu fanıf, on miflini meribim vif. Paranın lafı olmaz, Bay Jaggers, Bay Jack. Vasim yalvaran adamı sonsuz bir umursamazlıkla şöyle bir iti verdi. Yahudi kaldırımın üstünde taşlar ateşlenmiş gibi sıçrayıp hoplamaya başladı. Başkaca yolumuz kesilmeden yazıhanenin öndeki odasına geldik. Kürk başlıklı kadifeli adamla yazmanı burada bulduk. Yazman iskemlesinden indi, gizli bir şey söyleyecekmiş gibi Bay Jaggers'a yaklaşarak... ''Mike burada.'' dedi. Bay Jaggers ''Ya!'' diyerek adamdan yana döndü. Adam alnındaki bir perçemi çekeleyip duruyordu. Kakrabin tekerlemesindeki çanın ipini çeken boğa gibi. ''Kakrabini kim öldürdü?'' diye başlayan bu tekerlemede serçe ''Ben'' yanıtını verir. Sonra birçok kuş ve hayvanla Kakrabin'in ölümüyle gömülmesi olaylarında hangi işleri yaptıklarını anlatırlar. ''Seninkinin duruşması öğleden sonra ey?'' Mark sürekli nezle çekenlerin sesiyle ''Ey Bay Jaggers, bir sürü zahmetten sonra işe yarayabilecek birini buldum efendim.'' diye karşılık verdi. ''Hangi noktalarda yemin edebilecek?'' Mark burnunu bu kez kürk başlığına silerek ''Şey'' dedi. ''Genel olarak sanırım.'' Bay Jaggers birden ateş püskürerek parmağını korkudan dona kalmış olan müvekkiline doğru salladı. ''Bana baksana sen, daha önceden de uyardım seni.'' Burada hiç utanmadan böyle konuşmaya kalkışırsan seni herkese örnek olarak kullanırım dedim. Seni yere batası alçak ne yüzle söyleyebiliyorsun bunu bana? Mike sinmiş bir yandan da şaşırmıştı. Suçunun ne olduğundan bile haberi yoktu sanki. Yazman onu dirseğiyle dürtüp sesini alçaltarak dangalak dedi. Et kafalı pat diye söylemesen olmaz mıydı sanki? Bay Jaggers sertçe şimdi sana bir daha ve son defa soruyorum gerizekalı ahmak dedi. ''Buraya getirdiğin adam hangi konularda yemin etmeyi düşünüyor?'' Mike Vasim'in yüzünü bir ders sökmeye çalışırcasına dikkatle süzdükten sonra tane tane yanıtladı. ''Sanığın karakteri konusunda efendim ve de o gece onunla birlikte olup hiç ayrılmadıkları konusunda.'' ''İyi dikkat et bana. İşi gücü nedir bu adamın?'' Mike kalpağına baktı, yere baktı, tavana baktı, yazmana baktı, hatta bana bile baktı. Ancak ondan sonra ürkek bir sesle soruyu yanıtlamaya girişti. Kendisini giydirip kuşatıp bir iyi ne gene mi illa maymunluk öyle mi? Yazman bir dirsek daha atarak avanak diye fısıldadı. Mike gözlerini bir süre çevresinde umarsızca dolaştırdıktan sonra birden gözleri parlayarak yeni konuşmaya başladı. namuslu bir fırıncı kılığında. Bir tür pasta fırıncısı. Burada mı şimdi? Mike, dönemecin öbür yanında bıraktım dedi. Bir kapının eşiğinde oturuyordu. Şu pencerenin önünden geçir de göreyim bakayım. Dediği pencere odanın penceresiydi. Üçümüz de pencere başına gidip telin ardına sindik. Biraz sonra da Mike'ın rastgele yürür gibi yoldan geçtiğini gördük. Yanında kısa beyaz bir iş önlüğüyle kağıttan külah giymiş uzun boylu cani kılıklı bir herif vardı. Bu masum pastacı besbelli ayık olamadığı gibi bir gözünün çevresindeki çürüğü morartısı da yeşile dönmeye başlamıştı. Ne var ki görülmesin diye üstüne pudra sürmüşlerdi. Vasim yazmanına dönerek büyük bir öfkeyle söyle şuna tanığını alıp cehennem olsun diye burun kıvırdı. Böyle bir herifi tutup getirdiğine göre aklını peynir ekmekle mi yemiş diye de sor. Bundan sonra Vasim beni odasına götürdü. Bir sandviç kutusuyla bir cep matarası açtı. Ayakta şerisini yudumlarken sandviçini yedi. Zavallı sandviççi bile azarlayıp tepeler gibi bir yiyişi vardı. Bir yandan da benim için yaptığı hazırlıkları konuşuyordu. Pazartesiye kadar öğretmenim Bay Pocket'ın oğlunun yanında kalacakmışım. Onun Barnard'ın hanındaki dairesinde benim için de bir yatak yapılmış. Pazartesi günü Bay Pocket'ın oğlu beni alıp babasının evine götürecekmiş. Orada kalmaktan hoşlanıp hoşlanmayacağımı denemek için. Vasim bana harçlığımın ne kadar olacağını söyledi. Çok boldu doğrusu. Sonra bir çekmeceden bir avuç kart verdi. Giysilerimle gereksinebileceğim başka her şeyi gidip alabileceğim mağaza ve tüccarların kartlarıydı bunlar. Vasim kredinin sağlam olduğunu göreceksin Bay Pip diyerek şerisinden çarçabuk bir yudum daha aldı. Odaya koskoca bir şarap fıçısı açılmış gibi bir koku yayılmıştı. Ne var ki bu yoldan ben de senin faturalarını gözden geçirmek fırsatını bulacağım. Yorganına göre uzatmadığın zaman ayağını tutup çekivereyim diye. Bir gün gelecek yanlış yollara sapacaksın doğal olarak. Ama bu beni ilgilendirmez, benim suçum değil çünkü. Bu yürek verici sözler üzerinde biraz düşündükten sonra Bay Jaggers'a bir araba çağırayım mı diye sordum. O da gideceğim yerin pek yakında olduğumdan araba çağırmaya değmeyeceğini söyledi. Eğer istersen Wemmick beni yerime götürebilirmiş.